Ayrım 15.
Pencerenin önünde duran yolcular güneş ışıklarının içeriye girmesine engel oluyorlardı. Uzun, ikişer üçer birbirine yapışık duran gölgeleri yere, kompartmanların tahta sıralarına vurmuştu. Sanki kompartmanın içi çok kalabalıkmış da sığamıyorlarmış gibi bu gölgeler pencerelerden dışarıya taşıyor, trenin öbür yanında trenle birlikte gidiyordu. Yürüyen çevresindeki insanlar bağırıyorlar, şarkı söylüyorlar, küfrediyorlardı. İçerideki kargaşalık yetişmiyormuş gibi buna bir de istasyonlarda durdukça dışarıdan trene binmek isteyen insanların yalvarışları karışıyordu. Bu gürültü en sonunda dayanılmaz bir durum olarak göklere kadar çıktı. Bu sesler engin bir denizde kopan fırtına yandırıyordu. Tıpkı denizde olduğu gibi fırtınanın ardından bir sessizlik çöktü. Bu anlaşılmaz sessizlik içinde platform boyunca koşuşan ayak sesleri, yük vagonunda tartışmalar, birbirlerine veda eden yolcuların sesleri işitiliyordu. Sonra tıpkı yolda giderken alınan bir haber ya da selamlaşma gibi sanki Melyuzeyevo'dan dosdoğru Yuri'ye postalanmış gibi bir haber geldi. Haber tanıdık bir koku içinde içeriye sızdı. Sessizce her şeyi bastırarak ortalığa sindi. Kalabalık yüzünden pencereye yaklaşamayan Yuri ağaçları göremiyordu. Ama onların çok yakınlarda olduğunu, sessizlik dolu, gece gibi kalın, tozlu yapraklı dallarını trenin tavanına kadar uzattıklarını tahmin ediyordu. Çiçekleri birer yıldız kümesi gibi küçük, benekliydi. Yol boyunca her yerde gürültücü bir kalabalık vardı ve her yerde ıhlamur ağaçları çiçek açmıştı. Kokularını her yere sindiriyorlardı. 14. Sukiichi'ye vardıkları akşam günümüzde çok az rastlanan terbiyeli yaşlı bir hamal Yuri'yi ışıklandırılmamış yollardan geçirerek henüz gelmiş tarifede yeri olmayan bir trenin ikinci mevkiine yerleştirdi. Hamal elindeki anahtarlarla trenin kapısını henüz açmıştı ki kondüktör göründü. Eşyayı da Yuri'yi de dışarı atmaya kalktı ama Yuri ne yapıp yapıp onu yumuşattı. Özel olarak hazırlanan bu trenin garip bir durumu vardı. Oldukça hızlı gidiyordu. İstasyonlarda ender olarak duruyordu. İçinde bir silahlı koruyucu birliği vardı. Hemen boş denecek kadar tenhaydı. Yuri'nin oturduğu kompartman küçük bir masanın üstünde duran mumla iyice aydınlanıyordu. Mum alevi yarı açık pencereden giren rüzgarla sağa sola sallanıyordu. Mum kompartmanın diğer tek yolcusu sarışın bir delikanlıya aitti. Elleri ve ayakları bu delikanlının çok uzun boylu olduğunu gösteriyordu. Kolları, bacakları sanki yerlerine iyice yerleştirilip sıkıştırılmamış gibi hep hareket halindeydi. Pencerenin yanındaki köşede uzanmış yatıyordu. Ama Yuri içeri girince saygılı bir davranışta doğruldu. Delikanlının oturduğu yerin altına tahta bezini andıran bir şey seriliydi. Biraz sonra bezin bir kenarı kımıldadı ve ortaya yassı kulaklı seter cinsi bir köpek çıktı. Yuri'yi kokladı. Uzun uzun yüzüne baktı. Sahibinin çok rahat bir hareketle bacaklarını üst üste atıp tekrar indirişi gibi kompartmanın içinde bacaklarını açarak koşmaya başladı. Biraz sonra sahibinin emrine uyarak kanepenin altına girdi. Tahta bezinin üstüne kıvrılarak yattı, hareketsiz kaldı. İşte ancak o zaman Yuri kompartmanın çengeline asılı duran tüfek kılıfını, deri fişekli ve içi tıka basa dolu av çantasını fark etti. Delikanlı avdan dönüyordu. Son derece konuşkan olan delikanlı dostça bir davranışla gülümseyerek Yuri'yi çok geçmeden lafa tuttu. Konuşurken hep Yuri'nin ağzına bakıyordu. Delikanlının sesi insanın sinirlerini bozacak kadar inceydi. Bir başka garip yanı daha vardı. Görünüşte Rus olmasına rağmen dili yabancıya çalıyordu. O harfini Fransızdaki U ve Almancadaki Ü gibi yumuşatarak söylüyordu. Çoğu zaman kendini zorlayarak bu yanılgıya düşmemeye çalışıyordu ama biraz sonra yine eskisi gibi konuşmaya başlıyordu. Yuri, bu adamın konuşmasında yadırganan nedir diye kendi kendine sordu. Bunun hakkında bir şeyler okuduğumu anımsıyorum. Doktor olduğuma göre bilmem gerekir ama bir türlü anımsayamıyorum. İnsanın kusurlu konuşmasına neden olan bir beyin rahatsızlığı olmalı. Sebep ne olursa olsun bu konuşma şeklini Yuri komik buluyor, gülmemek için kendini zor tutuyordu. Saygısızlık etmemek için yatsam daha iyi olacak dedi. Oturduğu yerin en üstündeki kuşete tırmandı. Delikanlı mumu söndürmeyi önerdi. Yuri bir öneriyi canı gönülden kabul etti. Biraz sonra kompartman koyu bir karanlığa gömüldü. Yuri pencereyi kapatayım mı diye sordu. Herhalde hırsızlardan korkmuyorsundur. Cevap veren olmadı. Yuri sorusunu tekrarladı, yine cevap alamadı. Bir kibrit çakıp baktı. Belki de yol arkadaşı hemen yatıp uyumuştu da ondan işitmiyordu. Ama hayır, delikanlı aynı yerde oturuyordu, gözleri de açıktı. Yuri yeniden sordu. Bu kez bir cevap alabildi. Delikanlı hırsızlardan korkmuyordu. Zaten çalınacak bir eşyası da yoktu. Yuri, ne tuhaf bir adam diye düşündü. Karanlıkta konuşmaktan hoşlanmıyor. Ama bu kez o harfini çok iyi ve net olarak söyledi. 15. Geçirdiği haftanın yorgunluğu ve o sabah erken kalkmanın verdiği uykusuzlukla hemen uyuyacağını sanan Yuri, gün ağrana dek gözünü kırpmadı. Karanlıkta düşünceleri kaynaşıyordu sanki. Fikirleri başlıca iki temel halka halinde dönüyor, daha doğrusu birbirlerine sarılıp çözülüyordu. Bu düşünce halkalarının birinde Tonya vardı. Evlerinin ve her şeyin en küçük noktasına kadar içtenlik ve sevgiyle yoğrulmuş olan yaşamlarını düşündü. Yuri bu yaşama bir an önce dönmek istiyordu. 2 yıl ayrı kaldıktan sonra geridekileri bütün varlığıyla özlüyor, onlara bir an önce kavuşmak için can atıyordu. Düşüncelerin içinde devrime duyduğu beğeni ve bağlılık da vardı. Bu devrim orta sınıf halk tarafından kabul edilen, anlaşılan, büyük şair Bloch'un izleyicilerinin ve 1905 yılı üniversite öğrencilerinin düşündüğü türden bir devrimdi. Bu devrimde yeni bir yaşamın belirtileri, müjdeleri vardı. 1912-1914 arasında savaştan önce Rus düşünce ve sanat yaşamında kendine özgü bir takım değişiklikler başlamıştı. İşte bu yaşama geri dönmek, her şeyi izlemek istiyordu. Kafasındaki yeni düşüncelerden birisi de hemşire Antipova'ydı. Lara Antipova savaşın etkisiyle hiç istemediği bir yaşam sürdürmek zorunda kalmıştı. Ama kimseyi suçladığı, kimseden yakındığı yoktu. Ama bu sessiz, kendi içine kapanmış haliyle bile sızlanıyor gibiydi. İşte Yuri bütün yaşamı boyunca sadece karısını, çocuğunu değil, herkesi sevmeye, yakınlık göstermeye çalıştığı halde Lara Antipova'ya aşık olmamak için insanüstü bir çaba harcamıştı. Tren bütün hızıyla gidiyordu. Açık pencerelerden içeri esen rüzgar Yuri'nin saçlarını karıştırıyor, yüzüne kum tanelerini çarpıyordu. Her istasyonda gündüz olduğu kadar gece de yolcular trene saldırıyordu. Ihlamur ağaçları hışırdamaktaydı. 16. Ertesi sabah Yuri oldukça geç uyandı. Saat 11'i geçiyordu. Yol arkadaşı hırlamaya başlayan köpeğini prens prens diyerek susturmaya çalışıyordu. Yuri kompartımanda hala kendilerinden başka kimsenin olmadığını gördü. Kompartmana yolcu girmemişti. Şimdi Kulaga yöresinden çıkmışlar, Moskova yöresine girmişlerdi. Artık istasyonların adı Yuri'nin çocukluğundan beri bildiği adlardı. Yuri savaştan önce yaptığı gibi dikkatle yıkandı, tıraş oldu. Sonra yol arkadaşını davet ettiği kahvaltı masasına oturdu. Şimdi delikanlıyı daha iyi inceleme fırsatı bulmuştu. Delikanlının en çok dikkati çeken yanı son derece konuşkan olması ve durmadan elini kolunu hareket ettirmesiydi. Ama karşılıklı fikir alışverişinden çok kelimeler söylemek, sesler çıkarmaktan hoşlanıyordu. Yani sırf iş olsun diye konuşanlardandı. Konuşurken olduğu yerde sanki yaylı bir şeyin üstünde oturuyormuş gibi zıp zıp zıplıyordu. Durduk yerde insanın kulaklarını sağır edici kahkahalar atıyor, çabuk çabuk ellerini ovuşturuyordu. Söyleyeceğini anlatmakta güçlük çektiği zamanlar elini dizine vuruyor, kahkahalarla gözlerinden yaş gelinceye dek gülüyordu. Tıpkı bir gece önceki gibi konuşmasında aynı tuhaflıklar görülüyordu. Söylediklerinde bir mantık aramak boşunaydı. Hiç sorulmadığı halde kendisi hakkında en olmayacak açıklamalarda bulunuyor, sonra en masum soruların cevaplarını vermekten kaçınıyordu. Yaşamıyla ilgili birbirini tutmaz açıklamalar yapıyor, durmadan konuşuyordu. Belki de bir parça yalan söylüyor, olmayacak düşünceleriyle karşısındakini etkilemek istiyordu. Delikanlı Yuri'ye ünlü bir devrimcinin yeğeni olduğunu anlatmaya başladı. Ama ataları tarihten önceki devirlere ait son derece geri kafalı insanlardı. Şimdi cepheyle birleşen yerde oldukça geniş toprakları vardı. Dayısı yeni hükümet üzerindeki etkisinden yararlanarak ailenin herhangi bir şekilde zarara uğramasına engel olmaya çalışıyordu. Kendisi de tıpkı dayısı gibi düşünüyordu. Sanatta, politikada ve yaşama biçiminde daima aşırı görüşlere sahipti. İşte bu durum Yuri'ye Dostoyevski'nin Ecinliler adlı kitabındaki Peter Berkovenski'yi anımsattı. Artık Yuri onu iyice tanıyordu. Hatta delikanlının neden ne zaman söz edeceğini bile kestiriyor, tahminleri de doğru çıkıyordu. Delikanlı topraklarının bulunduğu yerde avlanmaya gitmişti, oradan dönüyordu. Son derece keskin bir nişancı olduğunu söyleyerek bir hayli övündü. Sakatlığı yüzünden savaşa alınmamıştı. Oysa askerlikte bu özelliğiyle büyük yararlıklarda bulunacağına güveni tamdı. Yuri'nin merakla bakışını görünce, "Gerçekten hiçbir şeyin farkında değil misiniz?" diye sordu. "Sakatlığımı görmediniz mi?" Cebinden iki tane kart çıkarıp Yuri'ye uzattı. Kartın bir tanesinde Maxim Aristarkovich Klinsos Pogorevich yazıyordu. Ama delikanlı Yuri'den dayısı aynı adı taşıdığı için Pogorevich diye çağırmasını rica etti. İkinci kart bir takım düzenli çizgilerle ayrılmıştı. Her bir bölmede bitişik, birbirine geçmiş el ve parmak işaretleri vardı. Dilsiz ve sağırlar için kullanılan bir alfabeydi bu. Bu her şeyi açıklıyordu. Pogorevich, Hartmann ya da Ostrogoski okulunun zeki bir öğrencisiydi. Konuşmasını işiterek değil, görerek, boğaz kaslarını dikkatle izleyerek öğrenmiş, çok güzel konuşuyordu. Karşısındakinin konuşmasını da bu şekilde ağzına bakarak anlıyordu. Bunun üstüne Yuri, delikanlının avlanmaya gittiği yöreden söz edişini ve kendisi hakkında anlattıklarını anımsayarak "Size bir şey soracağım," dedi. "Cevap vermek zorunda değilsiniz. Susisova Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla bir ilginiz var mı?" "Nasıl anladınız? Blaseyko'yu tanıyor musunuz?" "Evet, evet, elbette ilgim var." Pogorevich güldü, bacaklarına vurarak gözlerinden yaş gelinceye dek güldü. Blaseyko'nun sadece bir bahane olduğunu, Subişinova'nın fikirlerini uygulamak için çok iyi bir yer sandığını anlattı. Yuri, delikanlının anlattığı fikirleri kavramakta bir hayli güçlük çekiyordu. Hemen hepsi anarşist görüşlerden, bir de avcılara ait o olur olmaz yalanların bir araya gelmesinden ibaretti. Pek yakında Rusya'da kanlı ayaklanmaların olacağını söyleyerek bir takım önemli kehanetlerde bulunuyordu. Yuri, bir takım ayaklanmaların olabileceğini, bunların kaçınılmaz olduğunu kabul ediyordu. Ama çocuk yaştaki delikanlının böyle kendinden emin tavırlar takınarak ukalaca fikirler ileri sürmesine de çok sinirleniyordu. "Bir dakika," diyerek delikanlının sözünü kesti. "Bütün bu söyledikleriniz doğru olabilir. Ama bana kalırsa güçlü bir düşmanla mücadele halindeyiz. Bu tür olayların zamanı değil. Ülke henüz bir felaketten çıkmadan bir başkasının içine yuvarlanırsa bizim için hiç de iyi olmaz. Önce ülkede barış sağlanmalı." "Pogorevich, çok temiz düşüncelere sahipsiniz," dedi. "Ama karışıklık sizin kurulmasını o kadar istediğiniz düzen kadar normal bir şeydir. Bütün bu yıkılışlar, düşüncelerin olduğu kadar yapıların da yıkılması, geniş, yapıcı bir planın gerçekleşmesi için gerekli olan şeylerdir. Henüz toplumumuz yeteri kadar yakıp yıkılmış değil. Bütünüyle harap olmalı, elle tutulacak bir şey kalmamalı. O zaman ortaya devrimci bir hükümet çıkar ve her şeyi en iyi şekilde düzene sokar." Yuri bu düşünceler karşısında adeta hasta oldu. Kompartmandan koridora çıktı. Gittikçe hızını arttıran tren Moskova'ya yaklaşıyordu. Kayın ağaçlarının ortasında yazlık köşkler sinema gibi gelip geçiyorlardı. Tren durmadan düdük çalıyor, bu ses çevredeki koruluklarda yankılar yapıyordu. Yuri birdenbire bunca zamandan sonra ilk kez kendisinin neyin beklediğini iyice anladı. 3 yıldan beri sürüp gelen değişiklikler, ayaklanmalar, devrimler, savaş, yıkılma, korkunç yaralanma ve ölüm sahneleri, köprülerin uçurulması, yangınlar, tahripler, bütün bunlar içinde bir boşluk duygusu uyandırmıştı. Zamanını boşa geçirmişti sanki. Önemli olan kendisi için her taşı kutsal olan bir eve doğru trenin baş döndürücü bir hızla gitmesiydi. İşte yaşam buydu. İnsanın yakınlarına, evine, yurduna kavuşması, yeniden yaşamaya başlaması gibi bir şeydi. Tren iki yanı ağaçlarla kaplı yoldan çıkıp düzlüğe girdi. Düzlükte toprak yavaş yavaş yükseliyor, üstü geniş bir tepe halini alıyordu. Burada ufka paralel uzanan patates yatakları vardı. Tepenin ucunda patates fidelerinin sona erdiği noktada limonlukların indirilmiş camlarına güneş ışıkları çarpıp kırılıyor, alev alev ışıklar saçıyordu. Trenin arka tarafında gökyüzünü geniş, mor renkli bir bulut kaplamıştı. Bu buluttan birden yağmur taneleri düşmeye başladı. Damlalar güneşte ışıl ışıl yanıyordu. Yağmur hızla giden vagonların tamponlarından çıkan seslere uyarak acele acele yağıyordu. Sanki trene koşup yetişmek istiyor, arkada kalmaktan korkuyordu. Kurtarıcı İsa Kilisesi ve kentin kubbeleri göründü. Sonra da tepelerin ardından bir resim gibi her şey yavaş yavaş ortaya çıktı. Yuri kompartmana dönerek "Moskova'ya geldik," dedi. "Hazırlanalım." Pogorevich yerinden fırladı. Al çantasını karıştırdı. İçinden besili bir yaban ördeği alıp çıkardı. "Bunu alın," dedi. "Beni anımsarsınız. Hayatımda bu kadar güzel bir zaman geçirdiğimi bilmiyorum." Yuri ne kadar istemediyse de sağır ve dilsize fikrinden vazgeçirtemedi. Sonunda "Pekala," diyerek razı oldu. "Bunu sizden karıma bir armağan olarak götüreceğim." Pogorevich sevinçle "Harika, harika," diye tekrar tekrar mırıldandı. "Karınıza götürün. sevincinden olduğu yerde o kadar zıpladı, elini o kadar çok dizine vurdu ki sonunda prens de bulunduğu yerden çıktı, sahibinin keyfine katıldı. Tren istasyona girdi. Kompartman sanki vakit geceymiş gibi kapkara kesildi. Delikanlı yaban ördeğini bir afiş parçasına sararak Yuri'ye uzattı. 6. Bölüm Moskova'ya geliş. 1. Yuri'nin kompartmanda oturduğu sürece sanki yalnız tren ilerliyor, zaman olduğu yerde duruyordu. Oysa daha yeni öğlen olmuş gibi geliyordu. Yıkık Smolensk çarşısının kalabalığı arkasından ilerlemeye çalışırken akşamüstü olmuştu. Daha sonraki yıllarda bu anı düşündüğü zaman kalabalığın orada alışkanlık olarak toplandığı kanısına vardı. Çünkü çarşıda alıp satacak bir şey bulunmadığı için tezgahların üstü boş olduğu gibi dükkanların kepenkleri de kapalıydı. Kepenklerin kilitlenmesine bile gerek görülmemişti. Artık hiç kimsenin süpürmeyi aklına getirmediği alan pislik içindeydi. 1917 sonbaharından beri birçok şey değişmişti. Duvarların kenarında temiz pak giyinmiş yaşlı kadın ve erkekler duruyordu. Bunlar kimsenin ihtiyacı olmayan, onun içinde satın alma gereği duymadığı kağıttan yapılmış çiçekler, cam kapaklı düdüklü ibrikler, siyah dantelden gece elbiseleri, ortadan kaldırılmış bakanlıkların üniformaları gibi şeyleri satmaya çalışıyorlardı. Aşağı tabakadan olanlar daha yararlı şeyleri satışa çıkarmışlardı. Çabucak bayatlayan, karneyle verilen siyah ekmek dilimleri, toz toprak içinde kalmış şeker parçaları, düşük kaliteli tütünler ve benzeri. İnsan aklına, hayaline gelmeyecek cinsten eşyalar elden ele dolaşıyor, sahip değiştirdikçe fiyatları artıyordu. Araba bir yan sokağa sarttı. Batmakta olan güneş arkalarında kalmıştı. Önlerinden giden bir at, boş bir arabayı parke taşlarının üstünde gürültüler çıkararak çekiyordu. Birçok kestirme yoldan geçtiler. Sonunda iki yan sokağın birleştiği yerde Yuri'nin evi göründü, araba durdu. Yuri sanki soluk alamıyor, kalbi çekiç gibi küt küt vuruyordu. Ön kapıya yaklaştı, kenardaki zili çaldı. Cevap veren olmadı, tekrar çaldı. Yine kapıyı açan olmayınca kısa aralarla sürekli olarak çalmaya başladı. Kapıyı ton yardına kadar açıp şaşkınlıkla kocasının yüzüne baktığı zaman Yuri hala zili çalıyordu. Birdenbire karşılaşmaları ikisini de şaşırtmıştı. Bir an oldukları yerde kala kaldılar. Tonya'nın kapıyı ardına kadar açıp tutmasında bir hoş geldin anlamı, bir kucaklayış vardı. Sonunda kendilerine geldiler, birbirlerinin kollarına atıldılar. Biraz sonra ikisi birden konuşuyordu. Önce söyle bakalım, herkes iyi ya. Evet evet, merak etme, her şey yolunda. Sana bir sürü saçma sapan şeyler yazdım, beni bağışla. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Niçin bir telgraf çekmedin? Markel eşyalarını yukarı taşısın. Yigerov'la kapıyı açmayınca herhalde endişelenmişsindir. Kendisi köye gitti. Sen zayıflamışsın Tonya. Ama ne kadar genç ve güzel duruyorsun. Ah, arabanın parasını vermedim. Dur bir dakika. Yigerov'la köye un bulmaya gitti. Diğer bütün hizmetçilere yol verdik. Şimdi bir tek kız kaldı. Adı Nuyusha. Sasha'ya bakıyor. Başka kimse yok. Herkes geleceğinden haberli. Hepsi de seni görmek için can atıyorlar. Gordon, Dudorov ve diğerleri. Sasha nasıl? İyi. Tanrı'ya şükürler olsun. Şimdi uyandı. Sen doğru trenden geliyorsun. Etrafta tifüs salgını var. Yoksa hemen yanına giderdik. Baban evde mi? Sana kimse yazmadı mı? Şimdi kendisi ilçe komitesinde başkan. Sabahtan gece yarılarına kadar çalışıyor. Nasıl? Sen de buna inanmıyorsun değil mi? Arabayı saldın mı? Markel, Markel. Sokağın orta yerinde durmuşlardı. Yuri'nin eşyaları da orta yerdeydi. Yolu kapatıyordu. Gelip geçenler bir onlara, bir arabaya, bir de ardına kadar açık duran kapıya bakıyorlar. Bundan sonra ne olacak diye merakla bekliyorlardı. Ama pazen gömleğinin üstüne yeleğini geçirmiş, kapıcı şapkası elinde olduğu halde Markel merdivenlerden koşarak inmeye başlamıştı bile. Bir yandan da aman tanrım, Yurochka gelmiş diye bağırıyordu. Aslanımız gelmiş, Yuri Andreyeviç, gözümün bebeği, demek bizi unutmadınız. Sizin için her gün dua ettik, bize onur verdiniz. Sonra durup kendilerine bakanlara döndü, onları ne var, ne duruyorsunuz, komedi mi oynuyor diye azarladı. Yuri ona sarılarak nasılsın Markel diye sordu. Şapkanı giy aptal, tamam, ne haber, karın nasıl, kızlar nasıllar? Nasıl olacaklar? Tanrı'ya şükür büyüyorlar. Haberlere gelince siz orada yiğitçe işler yaparken biz de burada boş durmadık. İşleri öyle karıştırdık, öyle berbat ettik ki artık şeytan bile işin içinden çıkamaz. Sokaklar pislik içinde, çatılar akıyor, milletin açlıktan nefesi kokuyor. Seni Yuri Andreyeviç'e şikayet edeceğim Markel. Hep böyle Yuroçka. Artık böyle saçma sapan konuşmalara dayanamıyorum. Bu çeşit konuşmaların hoşuna gideceğini düşünüyor. Pekala pekala Markel, tartışmayı bırak, ben seni bilirim. Katır gibi inançlı bir adamsın. Bir parça aklını başına toplasan iyi edersin. İçeri girdiler. Markel Yuri'nin eşyasını içeri taşıdı. Ön kapıyı kapadı. Sonra içtenlikle Tonya Aleksandrovna bana kızdı diye devam etti. Söylediklerini işittiniz. Hep bana sen inatçı bir adamsın der durur. Ne derse desin Yuroçka, sen bana inan. Herkes tam 140 yıl bir taşın altında gizli duran masonlar kitabını okudu. Benim fikrimi sorarsan biz satıldık Yuri, satıldık. Hem de pek ucuza. Sen kendin de bunu anlayacaksın ya. Bak Tonya Aleksandrovna bana başını sallıyor. Daha sallamayayım mı Markel? Yeter. Eşyaları buraya bırak ve çekil. Yuri Andreyeviç'in bir şeye gereksinim olursa seni çağırır. 2. Çok şükür gitti. Pekala, istersen onun sözlerini dinleyebilirsin. Ama hepsi saçma sapan şeyler. Konuşmasına bakacak olursan aptalın biri gibi duruyor ama işin aslı öyle değil. Bıçağını gizli gizli biliyor. Ama bunu kime, nasıl kullanacağını bilmiyor. İki yüzlünün biri. Biraz haksızlık etmiyor musun? Bana kalırsa bir parça içmiş, gevezelik ediyordu. Acaba ne zaman içmiyor ki? Neyse, bu konu yeter. Ben Saşa'nın yanına gitmeden tekrar uyumasından korkuyorum. Trenler bit içindeymiş. Şu tifüs salgını olmasa, sende bit yok değil mi? Sanmıyorum. Çok temiz ve rahat bir trende geldim. Tıpkı savaştan önceki gibiydi. Bir duş yapsam hiç fena olmaz. Daha sonra doğru dürüst yıkanırım. Nereye gidiyorsun? Artık oturma odasından geçmiyor muyuz? Ah tabii, senin bir şeyden haberin yok. Babamla bir hayli düşündük. Sonunda zemin katın bir bölümü tarım akademisine vermeye uygun gördük. Kışın ısıtması zor oluyor. Üst kat bile büyük geliyor, henüz taşınmadılar. Yalnız kütüphanelerini, bitki koleksiyonu ve tohumları getirdiler. İnşallah bu tohumlara fare dadanmaz, o zaman bize de gelir. Şimdilik her yeri pırıl pırıl temiz tutuyorlar. Sırası gelmişken söyleyebileyim. Şimdi artık ev, oda gibi sözcükler kullanılmıyor. Oturabilir yer deniyor bunların yerine. Bu taraftan gel. Amma da beceriksiz misin? Servis merdivenini kullanıyoruz, görmüyor musun? Sen benim peşimden gel de göstereyim. Bu odaları verdiğinize memnun oldum. Çalıştığım hastane bir kontesin konağıydı. Bir sürü odası vardı. Yerlere parke döşenmişti. Saksılara yerleştirilmiş palmiye ağaçları geceleri hayalet gibi dururdu. Savaştan yaralı gelen hastalar geceleri çığlık çığlığa bağırırlardı. Onun için bu palmiyeleri salonlardan kaldırttık. Şunu söylemek istiyorum ki zenginlerin yaşama biçimlerinde doğru olmayan, güzel olmayan bir yan var. Bir yığın yararsız şey. Gereğinden çok mobilya, oda var. Duygularda aşırı incelik, konuşurken bir takım tavırlar takınmaları yok mu, pek tuhafıma gidiyor. Odaları vermenize çok sevindim. Daha da bir şeyler verebiliriz. Bu pakette ne var? Kenarından bir şey çıkmış, bir kuş gagasına benziyor. Ördek, ne güzel yaban ördeği, nereden buldun? Gözlerime inanamıyorum. Şimdi bunu alabilmek için bir servet gerek. Trende bir armağan etti, sonra anlatırım, uzun bir öykü. Bunu ne yapayım, mutfağa bırakayım mı? Evet, Nuşuya'yı hemen aşağı yollayayım da yolup temizlesin. Bu kış çekeceğimiz varmış. Kıtlık artacak, soğuk da şiddetli olacakmış. Evet, her yerde bunu söylüyorlar. Gelirken trenin bahçe penceresinden bakıyordum. Kendi kendime rahat bir aile yaşamından ve çalışacak bir işi olmaktan daha güzel ne vardır diye sordum. Bunun dışındaki şeyler bizim gücümüzün üstünde. Gerçekten de kötü günler geliyor gibi. Birçokları buralardan gitmeye hazırlanıyor. Güneye, Kafkasya'ya, hatta daha uzaklara gitmekten söz ediyorlar. Ben bunu yapmak istemem doğrusu. Kendini bilen bir insan dişini sıkar, ülkesinin alın yarısına katlanmaya çalışır. Ama senin için başka. Senin sıkıntıya katlanmanı istemem. Senin güven içinde bir yere, söz gelişi Finlandiya'ya göndermek isterdim. Ama her basamakta durup yarım saat konuşursak yukarıya hiç çıkamayacağız. Bir dakika dur, sana söylemeyi unuttum. Olağanüstü bir haberim var Nikolay Nikolayevich. Kolya dayın geldi. Tonya, sahi mi? Olamaz, nasıl oldu? Doğru söylüyorum, İsviçre'deydi, sonra Londra'ya geçti, Finlandiya yoluyla geldi. Tonya, şaka etmiyorsun değil mi? Sen kendisini gördün mü? Şimdi nerede? Hemen onu göremez miyiz?